Kitabın adı Uğursuz Kolye. Yazarı Nora Roberts. 34. ayrım. Tate, kendini darmadağınık, ezilmiş ve mutlu hissediyordu. Onun ağırlığı kendisini sert zemine çivilemişti ve kafasından belli belirsiz, sabah her yerinin ağrıyacağı düşüncesi geçiyordu. Nasıl olduysa bir eliyle onun saçlarını okşayacak gücü buldu. Matthew Lassiter'la aşk yapmamış, her kadın için üzüntü duyuyordu. Şu şaraptan içebilirim diyebildi, kuru, gırtlaktan gelen boğukça bir sesle. Ona uzanabilir misin? Uzanamazsan ve eğer üzerimden kalkabilirsen, belki ben birkaç metre sürünebilirim. Matthew ellerine dayanarak kalktı ve nasıl olup da bu kadar çeşitli duyguyu bir anda hissedebildiğine şaştı. Aynı anda hem içi boşalmış, hem tatmin olmuş, hem mutlu, hem de utanmış hissediyordu. Her iki bardağı da getirdi, yere onun yanına oturdu. Tate gayretle sallanarak dirseği üzerinde doğruldu ve bardağı aldı. Uzun, serinletici bir yudum onun kendisine gelmesine epey yardımcı oldu. "Neydi bu?" diye sordu yavaşça. Matthew bir omzunu silkti. "Seks." Uzun, keyifli bir nefesten sonra Tate gülümsedi. "Şikayet ettiğim için değil ama daha çok savaş gibiydi. İkimiz de kazandığımıza göre." Bardağını çoktan boşaltmış olduğundan şişeyi almak için kalktı. Böylesine çılgın bir mahremiyetten sonra Tate'in beklediği son şey bu soğuk tondu. Düşünceli bir şekilde elini onun dizine koydu. "Matthew, bir şey mi var?" "Hayır, her şey yolunda." Biraz daha şarap doldurdu. Bardağa baktı. "Eğer çok sertleştiysem özür dilerim." "Hayır." Nereden çıktığını bilemiyordu ama içinden şefkat taşıyordu. Çok yumuşak bir şekilde onun yanağını avuçladı. "Matthew." Kelimeler kafasının içinde, yüreğinde dönüp duruyordu. Birlikte yaşadıklarına en iyi uyanları seçmek için çabalıyordu. "Seninle aşk yapmak olağanüstü, her zaman. Daha kimse hiç... Hayır, bundan vazgeçmek daha akıllıca olacak gibi görünüyordu. Ben asla," diye düzeltti, "hiç kimseyle kendimi böylesine özgür hissetmemiştim." Gülümsemeyi denedi. "Sanırım bu ikimizin de nerede durduğumuzu bilmesinden kaynaklanıyor." "Doğru, nerede durduğumuzu biliyoruz." Başının arkasını avuçladı, bakışları genç kızın gözlerini delerken sımsıkı tuttu. "Sen bazen bir yerde çok uzun kalabiliyorsun." "Ne demek istediğini anlamadım." Başını yukarı çekti. Ağzıyla ağzını bulup kendi hatalarının tadını alana kadar öptü. "Belki ben de anlamadım. En iyisi gideyim." "Gitme." Özgür kalmak için boğuşan duyguları karşısında zorlanarak elini tuttu. "Gitme Matthew, ben yüzmek için güzel bir gece. Benimle gelir misin?" "Sensiz olmak istemiyorum, henüz." Elini çevirdi, dudaklarını Tate'in gözlerini buğulandıracak bir biçimde avcuna bastırdı. "Ben de sensiz olmak istemiyorum." Van Dyke, tüm bu süre içinde diye düşündü. Tüm bu yıllar boyunca Lassiter'lar onu aptal yerine koymuşlardı. Her şey açıktı artık. Uykuyla zaman kaybetmek istemeyerek Larue'nun kendisine göndermiş olduğu kağıtlara gömüldü. Tümünü tek tek ezberleyene kadar her kelimeyi tekrar tekrar okudu. Onları küçümsemiş olduğuna karar verdi ve böylesine dikkatsizce bir hatadan dolayı kendini suçladı. Çok fazla hata diye düşündü. Dudakları üzerinde biriken ter damlacıklarını dikkatle kurularken hepsinin nedeni hala kolyeye ulaşılamamış olmasıydı. James Lassiter, Angeline'in lanetini nerede bulacağını biliyordu ve olasılıkla katiliyle alay ederek ölmüştü. Van Dyke, alay edilecek biri değildi. Üzerinde mücevher olan bir mektup açacağını avucunda sıkarak, orijinal kraliçe en koltuğunun krem rengi döşemesine vahşice ve aklı başında olmayarak sapladı. At kılları dışarı fırlarken, çığlığa benzer hafif bir ses çıkarttı ve brokar kumaş et gibi yarıldı. Duvardaki oval ayna yüzünü yansıtıyordu. Saplayıp parçalarken vahşi ve bembeyazdı. Güzel ufak koltuk çaputa döndüğünde, kramp giren parmakları ağrımaya başlamıştı. Göğsü inip çıkıyor, soluması gizli hoparlörlerden yükselen Mozart'ın müziğini bastırıyordu. Elindeki antika silahı halının üzerine düşürdü ve son eserine baka kaldı. Yalnızca bir koltuk diye düşündü teri kurumaya başladığında. Yalnızca bir nesneydi. Kolaylıkla yerine yenisi konurdu. Kabaran midesini bastırmak için yatıştırıcı bir konyak doldurdu. Bu daha iyi diye kendini temin etti. Öfkesini kusmak bir erkek için normaldi. Özellikle güçlü bir erkek için. Bunu içinde tutmak yalnızca ülsere, baş ağrısına ve kendinden şüphe etmeye neden olurdu. Babasının yapmış olduğu buydu diye anımsadı Van Dyck. Bu onu güçlendirmemiş, zayıflatmıştı. Sanki babasını ve annesini gittikçe daha fazla düşünür olmuştu son zamanlarda. Onların ne kadar çatlak olduklarını anımsayarak, onların bütün zayıflıklarından kaçmış olduğu gerçeğiyle rahatlayarak, hayır hayır, aklın ve bedenin zayıflıklarına karşı zafer kazanmıştı. Annesinin beyni ona ihanet etmişti. Babasının kalbi kendisini öldürmüştü. Ancak oğulları her ikisini de güçlü tutmayı öğrenmişti. Evet, bu daha iyiydi. Dışa vurmak çok daha iyiydi. İçkisini yudumlayarak Trümhant'taki ofisinde kendisini sakinleştiren bir tur attı. Yerlere saçılmış ipek parçalarını incelerken, dudaklarını büzerek, anlık fiziksel boşalımlar bazen gerekli oluyor dedi kendi kendine. Kanı temizliyordu. Ama soğukkanlı bir kafa zorunluydu ve elbette o soğukkanlılığını pek ender kaybederdi. Belki, yalnızca belki diye kabul etti. James Lester'ı öldürmüş olduğu zaman biraz düşüncesizce davranmıştı. Ancak o zamanlar daha genç ve daha toydu ve o serseriden öylesine nefret etmişti ki. Ve şimdi de ölüyken bile James'in kendisini oyuna getirmiş olduğunu bilmek. Öfke tekrar içine oymaya başladı. Öylesine vahşice ki Van Dyck gözlerini kapatmak, kendini kadehini fırlatmaktan, o güzelim bakarayı paramparça etmekten alıkoymak için derin nefes alma egzersizleriyle boğuşmak zorunda kaldı. Kendine söz verdi. Hayır, Lassiter'lar artık kendisine pahalıya mal olmayacaklardı. Hatta bir bardak konyak fiyatına bile. Yeniden kendine gelmişti. Gecenin dinginliğinin kendisini okşaması için güverteye çıktı. Yat Pasifik'te, Costa Rica'dan doğuya ağır ağır ilerliyordu. Sabırsızlığını kontrol altına almasaydı, Batı Hint adalarına gitmek için az kalsın jetini kullanacaktı. Deniz yoluyla oraya ulaşmak için geçecek zamanı çok iyi kullanılacaktı. Planları şimdiden şekilleniyordu ve kendi adamı Lassiter'ların ekibinin bir parçası olduğu için zaten kendisi oradaymış gibiydi. Larry durup durup para isteyerek biraz can sıkıcı oluyordu tabii. Van Dyck kendi kendine gülümsedi ve konyağını yudumladı. Zamanı gelip görevini tamamlayınca onun da icabına bakılacaktı. Bir elemanın mutlak olarak işine son verilmesi dedi alçak sesle ve uzun uzun güldü. Bu ufak ama tatlı bir zevk olacaktı. Van Dyck'ın maşalarında tercih ettiği gibi adamın ailesi veya başka hiçbir bağı yoktu. Hiç kimse orta yaşlı Kanadalı Fransız bir gemi aşçısını özlemeyecekti. Ancak bu ufak eğlence daha sonraydı. Asıl eğlence, Lassiter'larla ortaklarının yok edilmesiydi. Onları önce kullanacak, kazmalarına, dalmalarına ve çalışmalarına izin verecekti. Bu gayret onlara bir tatmin duygusu yaşatacak, kendisini kandırdıklarını sanmak onları mutlu edecekti. Onların kahkahalarını hayal edebiliyordu. Ne kadar akıllı olduklarını konuştukları heyecanlı toplantıları da. Öylesine bir kibirle kutlamalara dalmış olacaklardı ki, nereye varacaklarını bildikleri halde sabırla bekleyeceklerdi. Matthew, 8 yıl çalışmıştı diye düşündü Van Dyck. İnsanın iliğini kemiğini donduran sularda, düşmanının ilgisini kaybedeceğinden emin, gerçek hazine avcılarının burun kıvırdığı cinsten bir çıkartma işi yapmıştı. Dürüst olmak gerekirse, gayretleri ve ödüle uzun menzilli bakışından dolayı Van Dyck onu takdir etmek zorundaydı. Ancak ödül asla Van Dyck'tan başka birine ait olamazdı. Bu onun miras hakkı, onun malı, onun zaferiydi. Ona sahip olmak, bundan önce sahip olduğu her şeyi gölgeye itecekti. Kolyeyi ele geçirip, ödülü başarının gururu ile titreyen ellerinde tuttuklarında, onları yok etmek çok daha tatmin edici olacaktı. Van Dyck kendi kendine gülerek konyağını dikti. Ani bir vuruşla zarif kristali küpeştenin üzerinde parçaladı ve parçaları parlayarak suya yuvarlanmaya bıraktı. Keyifle, kızgın olduğum için değil, çılgın olduğum için değil diye düşündü. Yalnızca yapabildiğim için. Fırtına, bardaktan boşanırcasına yağan yağmur ve uğulduyan rüzgarla sert bir şekilde geldi. Bir toplantı ve oylama sonunda Lassiter Beeman ekibi bunu atlatana kadar beklemeye karar verdiler. Kendini teknenin hareketlerine alıştırır alıştırmaz, Tate elinde sıcak bir fincan çayla bilgisayarının başına geçti. Bu gece, gece yarısı randevusu gerçekleşmeyecek diye geçirdi aklından. Bu eksikliğin kendisini bu kadar hayal kırıklığına uğratması onu şaşırttı. Belki de fırtına, şanslı bir mola oldu diye karar verdi. Farkına varmadan, Matthew'nun yanında olmasına kendini çok alıştırmıştı. İçinde Matthew'nun olduğu herhangi bir şeye alışmak akıllıca değildi. Epey kapsamlı bir iç hesaplaşmadan sonra, onu umursamanın zararsız, en azından güvenli olduğuna inandırmıştı kendini. Sevgi ve çekicilik, tehlikeli bir kombinasyon olmak zorunda değildi. Ne kadar çok çatışırlarsa çatışsınlar, ne kadar çok onu kızdırırsa kızdırsın, ondan hoşlanıyordu. Araları, gerçek anlamda açık olamayacak kadar çok ortak yanları vardı. En azından bu zaman zarfında kalbi kendine aitti. Bunun için şükrediyordu. İlgi duymak ve arzulamak aşık olmaktan çok uzak duygulardı. Hem mantık açısından hem de pratik olarak bir kadın aşığına sevgi, hatta dostluk duyduğu zaman seks daha tatmin edici oluyordu. Ancak aynı şekilde ilişkinin sonu zaten yazılmışken yalnızca bir aptal aşık olurdu. Matthew, Isabella'daki payını alacak ve gidecekti. Tıpkı kendisinin yapacağı gibi. Ancak uzun süre önce kötü talihine yenik düşmüş bu gemiden istediklerinin böylesine farklı olması çok yazıktı. Yine de biri diğerinin hedefine karışmadığı sürece önemli değildi. Suratını asarak dökümanı açtı ve Angeline'in laneti üzerine yazmakta olduğu makale ekranda belirdi. Angeline'in laneti olarak da bilinen manuar kolyesinin etrafındaki efsanelere benzeyen söylentilerde her zaman bir gerçek payı bulunur. Bir objeye mistik güçler yüklemek mantıksız olsa da efsanenin kendisi canlıdır. Angelique Manuar, Bretanya'da yaşamış ve köyün bilgesi ya da şifacısı olarak tanınmış bir kadındı. Gerçekten de yukarıda tarif edildiği gibi mücevherli bir kolyeye sahip olmuştu. Bu ona, Du Taşkontu'nun en küçük oğlu olan kocası Etienne'den bir armağandı. Dökümanlar, onun tutuklandığını, cadılıkla suçlandığını ve 1553 Ekim ayında ölüm cezasına çarptırıldığını gösteriyor. Günlüğünden alıntılar onun hikayesini ve idamından önceki gizli düşüncelerini hikaye ediyor. O yılın Ekim ayının 10. gününde cadı olarak yakılmıştı. Elimizdeki sınırlı bilgiler, yakıldığı zaman 16 yaşında olduğunu belirtiyor. Diri diri mi yakıldığı, yoksa bazen sırf merhamet gösterisi yapmak için başvurulduğu gibi önce boğulmuş mu olduğu belirtilmiyor. İdamından önceki gece yazmış oldukları okununca, insan Angeline'in laneti efsanesinin nereden çıkıp yayıldığını anlayabiliyor. Not: günlüğün son bölümünü kopya et. Şaşkın ve çaresiz bir kadının ölüm yatağındaki laneti mi? Çok sevgili kocasının ölümünün yasını tutan, kayınpederi tarafından ihanete uğrayan ve korkunç bir ölümle karşı karşıya kalan masum bir kadındı o. Yalnızca kendi değil, onunla birlikte doğmamış çocuğu da öldü. Böyle gerçekler efsanelere yol açar. Tate, olayı kendi ele alış şeklinden hoşnut kalmamıştı. Arkasına yaslanıp tekrar okudu. Çay termosuna uzanırken kapıda baka gördü. "Hey selam, senin Matthew ve Larue ile Mermaid'de olduğunu sanıyordum. Lanet Kanadalı beni deli ediyor," diye homurdandı Buck. Sarı muşambasından sular akıyordu. Kalın gözlükleri buğulanmıştı. "Buraya gelip Ray'e takılmayı düşündüm. O annemle yukarıda köprüde sanırım. Hava raporlarını dinliyorlardır." Tate termosun kapağını açtı. Masada duran boş fincana çay koyup Buck'a uzattı. Buck'ı sinirlendirenin yalnızca Larue olmadığını görebiliyordu. "Son duyduğuma göre fırtına yatışıyormuş. Yarın öğleye doğru açılmış olması gerekiyor." "Belki." Buck çayı aldı, sonra ağzına götürmeden bıraktı. Onun aklından geçenleri okuyan Tate, monitörün başından geri çekildi. "Şu ıslak şeyi çıkartıp oturur musun Buck? Lütfen. Biraz ara verip arkadaşlık etmek çok hoşuma gidecek. İşini berbat etmek istemem. Lütfen." Gülerek mutfaktan başka bir fincan almak için kalktı. "Lütfen işimi berbat et. Yalnızca birkaç dakika için." İkna olmuştu. Üstünden su damlayan muşambasını çıkarttı. "Belki Ray biraz kağıt filan oynar diye düşünüyordum. Zamanımı geçirmek için pek fazla bir şey yok gibi." Divana oturdu, parmaklarıyla masada tempo tuttu. Tate, "Huzursuzluk mu hissediyorsun?" diye mırıldandı. "Oğlanı hayal kırıklığına uğrattığımı biliyorum," diye patladı. Sonra kızardı ve istemediği çayı aldı. Bu hiç doğru değil. Kolejde aldığı temel psikoloji dersinin ve yanındaki adamı anlıyor olmasının içgüdülerini yönlendireceğini umuyordu. Kimse onun dalmadığı gerçeğini ağzına almıyordu. Belki de birinin bunu yapmasının zamanı gelmişti. Sen olmadan hiçbirimiz bir şey yapamazdık bak. Dalmıyor olman senin işe yaramadığın veya ekibin önemli parçası olmadığın anlamına gelmez. Cihazları kontrol etmek, tüpleri doldurmak, taşları çekiçlemek. Yüzünü buruşturdu. Video çekmek. Evet, bir elini onun huzursuz eli üzerine koymak için öne eğildi. Bu da aşağı inmek kadar önemli. Aşağı inemem Tate, yapamam. Mutsuz bir şekilde masaya bakıyordu. Ve oğlanın gidişini izlediğim zaman ağzımdaki tükürük kuruyor. İçki içmeyi düşünmeye başladım. Yalnızca bir tek. Ama yapmıyorsun değil mi? Sanırım tek içkinin bile sonum olacağını biliyorum. Ancak böyle düşünmek isteği durdurmuyor. Başını kaldırdı. Bu konuyu Ray ile konuşacaktım. Seni bununla sarsmak istemedim. Benimle konuştuğuna çok memnun oldum. Bu bana, kendini bu kadar toparladığın için seninle ne kadar gurur duyduğumu söyleme fırsatı verdi. Bunu herkesten, hatta kendinden bile çok Matthew için yaptığını biliyorum. Bir zamanlar tüm varlığımız birbirimizdik. Bazıları böyle düşünmez belki ama iyi günlerimiz oldu. Sonra ondan koptum veya kopmaya çalıştım. Ama o beni bırakmadı. O babası gibi. İçinde sadakat var. Dik başlı ve çok fazla içine atıyor. Orada gurur devreye giriyor. James her zaman karşısına ne çıkarsa çıksın, halledebileceğini, kendi başına başa çıkabileceğini düşündü. Ve bu onu öldürdü. Tekrar gözlerini kaldırdı. Korkarım oğlan da aynı yolda gidiyor. Ne demek istiyorsun? Bu işe dişlerini geçirdi ve hiçbir şey onu bundan vazgeçirmeyecek. Gün be gün çıkarttıkları, of onun için ne heyecan verici. Ama o yalnızca tek şeyi bekliyor ve istiyor. O kolyeyi, onu esir aldı Tate, tıpkı James'i esir aldığı gibi. Bu beni korkutuyor. Yakınlaştıkça daha fazla korkutuyor. Çünkü eğer onu bulursa bunu Van Dyke'a karşı kullanacak. Cehennem olası o bok herifi, affedersin. Gırtlağını temizledi, çayını yudumladı. Ben o orospu çocuğu için endişelenmiyorum. Onu oğlan pekala halleder. Esas olan lanet. Ah bak, sana söylüyorum dedi inatla, bunu hissediyorum. Yakınımızda. Dışarıda, pencereyi kamçılayan yağmura baktı. Yakınlaştık, bu fırtına bir uyarı olabilir. Tate gülmemek için çaba harcayarak ellerini kavuşturdu. Şimdi beni dinle. Denizlerde dolaşan batıl inançları anlıyorum. Ancak burada bir gerçek var. Biz bir batığı kazıyoruz. Şans ve sıkı bir çalışmayla onu bulacağız. Onu çizeceğim, etiketleyeceğim ve kataloglayacağım. Tıpkı yukarı çıkarttığımız her parçayı yaptığım gibi. O yalnızca metal ve taş aslında bak. Yanına büyüleyici ve trajik bir hikaye eklenmiş, hepsi o kadar. Şimdiye kadar ona sahip olan hiç kimse mutlu bir yaşlılık görene kadar yaşamadı. 16. 17. ve 18. yüzyıllarda insanlar genellikle genç, vahşice ve trajik bir şekilde ölürdü. Elini sıktı ve başka bir taktik denedi. Hadi diyelim ki yalnızca tartışma olsun diye kolye bir çeşit güç barındırıyor. Bu neden kötü olsun bak? Angeli'nin günlüğünü okudun mu? Kardeşinin kopyaladığı bölümü. Evet, o bir cadıydı ve o kolyeyi lanetledi. O üzüntülü, yas tutan ve kızgın bir kadındı. Berbat bir ölümle yüz yüzeydi. Büyücülükten ve kocasını, aşık olduğu erkeği öldürmekten hüküm giymişti. Kaderini değiştirmeyecek kadar çaresiz ve suçsuz bir kadındı bak. Onun ikna olmaktan çok uzak olduğunu görerek bir of çekti. Lanet olsun. Eğer bir büyücüydü ise neden bir duman içinde kaybolmadı veya kendini hapsedenleri kurbağaya çevirmedi? Gücü o şekilde çalışmıyordu. Güzel, öyle bir gücü yoktu. Böylece kolyeyi büyüledi veya her neyse bir şey yaptı. Eğer doğru okuduysam, kendisini mahkum edenleri, açgözlülük yüzünden, kendisinin kocasıyla son bağını elinden alanları lanetliyordu. İyi de, Matthew onu mahkum etmedi. Bak, ve onun kolyesini almadı. Yapabileceği şey onu tekrar bulmak. Hepsi bu. Peki, bulduğunda kolye ona ne yapacak? Çaresiz endişe gözlerini bulandırmış ve karartmıştı. İçimi yiyen bu Tate, ona ne yapacak? Genç kızın içinden de bir ürperti geçti. Buna cevap veremem dedi. ne kadar huzursuz bir hale geldiği için şaşkın, fincanını aldı ve birden donan ellerini ısıtmaya çalıştı. Ama ne yaparsa yapsın, o Matthew'nun kendi seçimi olacak, yoksa bir mücevher parçası üzerindeki eski bir lanet değil. 34. ayrımın sonu. Sayfa 336. Devamı 35. ayrımda.